İkinci dizin, sayfa 45. Dördüncü bölüm, demokrasinin tanımı ve işleyişi üzerine bazı kuramsal anımsatmalar. Demokrasimizle yüzleşirken ülkemizdeki bazı çelişkilere ve işleyiş sorunlarına dikkati çektikten sonra şimdi de bazı kuramsal açıklamalar yapmak istiyorum. Böylece bundan önce söylediklerimle bundan sonra söyleyeceklerim daha rahat anlaşılabilir, daha kolay değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İleride daha kapsamlı değineceğim ama şimdiden bir iki temel noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi, demokrasi Batı'da çok kanlı ve çok uzun bir süreç sonrasında ulaşılmış bir rejimdir. Temelinde sermaye ve işçi sınıfının varlığı ve endüstrileşmiş bir toplum yapısı yatar. Tabii demokrasinin uygulanabilmesi için toplumun belli bir üretim, eğitim ve refah düzeyine ulaşmış olması gerekir. Demokrasinin doğuş ve işleyişi bakımından endüstrileşmenin yani sermaye sınıfı ile işçi sınıfının ürünü olmadığı tek ülke Hindistan'dır. Fakat Hindistan'ı istisna yapan iki özellik vardır. Birincisi dinidir. Hinduizm veya Brahmanizm, Brahmancılık denilen inanç sistemi Musevilikten, Hristiyanlıktan ve Müslümanlıktan çok farklıdır. İkincisi, yüzyıllarca İngiliz sömürgesi olarak yaşamış ve tüm yapısının geleneklerinin kurumlarının bundan etkilenmiş olmasıdır. Bu iki farklılık Hindistan'ı istisna yapmaktadır. Bu nedenle bu kitapta konuyu dağıtmamak için bu özel ve istisnai Hindistan örneğini ayrıca irdelemedim. Demokrasinin evrensel gelişme çizgisinde kaldım. İkincisi, demokrasinin gerekli koşulları arasında çoğunluk yönetimi ve serbest seçimler yatar ama bunlar asla yeterli değildir. Demokrasiyi öteki rejimlerden ayıran en önemli öge yani yeterlilik koşullu muhalefetin varlığıdır. Muhalefet sadece göstermelik biçimde değil, iktidarla eşit fırsat ve olanaklara sahip olarak var olmalıdır. Şimdi kısaca kuramsal açıdan demokrasi kavramına bir göz atalım. Bu bölümde herkesin temel bazı kavramlara zaten aşina olduğunu düşündüğüm için çok özet açıklamalar yapacağım ve söyleyeceklerimi madde madde özetleyeceğim. Demokratik rejimin temel kuruluş ilkeleri. Bir demokrasinin ortaya çıkabilmesi için en azından bazı toplumsal, ekonomik, siyasal ve bunlara bağlı olarak kültürel koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bunları kısaca şöyle özetlemek olanaklıdır. 1. Aydınlanma sürecini yaşamamış yani dinsel dogmatizmin tutsaklığından kurtulamamış toplumlarda, örneğin feodal din-tarım toplumlarında demokrasi gelişemez. 2. Demokrasi gökten zembille inmez, endüstri devrimi sürecini yaşamış toplumlarda ortaya çıkar. 3. Bir toplumda demokrasinin kurulabilmesi için sermaye sınıfı ile işçi sınıfının oluşması ve iktidara ortak olacak güce erişmesi gerekir. 4. Avrupa kıtasında bu süreçlerin tek istisnası Türkiye'dir. Türkiye'de demokrasinin temelleri, meşruiyetini pratik olarak Kurtuluş Savaşı'nı kazanmanın gücünden, kuramsal olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil ettiği halktan, milletten alan Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleriyle atılmıştır. 5. Türkiye'de demokrasi yukarıdan aşağıya doğru dünyadaki süreçlere ters olarak kurulduğundan hem toplum hem de bireyler demokrasiye hazır olmadıkları için gerek kuruluş, tek parti, gerekse işleyiş, çok parti dönemlerinde pek çok sorunla karşılaşılmıştır. 6. Ülkemizde gerek toplumsal yapı gerekse bireyler demokrasiyi yaşatacak düzeye gelmediği sürece bu sorunlar sürecektir. Demokratik rejimin genel işleyiş ilkeleri. Demokrasiyi işletmek çok zor bir iştir. Özellikle de demokratik hak ve özgürlüklerin demokratik rejimi yok etmek için kullanılmasının engellenmesi, son derece ince ve zor dengelerin oluşturulmasını gerektirir. 1. Demokrasi bir çoğunluk rejimidir ama temel hak ve özgürlüklerin çoğunluğa karşı da güvencede olduğu bir çoğunluk rejimidir. 2. Başta dinci rejimler olmak üzere pek çok diktatörlük de çoğunluğa dayalı olarak işletilebildiğinden demokrasinin ayırıcı niteliği çoğunluk yönetimi değil, güvence altına alınmış olan temel hak ve özgürlüklerdir. 3. Demokrasileri bekleyen iki büyük tehlike vardır. Birinci tehlike çoğunluğun temel hak ve özgürlükleri tahrip etmesi, ikinci tehlike din gibi, ırk gibi, sınıf gibi bazı ölçütleri kullanan bir takım grupların temel hak ve özgürlükleri istismar ederek demokratik işleyişi olanaksız kılmasıdır. 4. Demokrasinin en büyük düşmanı çoğunluktur. Çünkü onun demokrasiyi tahrip edecek gücü vardır. Tanım gereği çoğunluk her zaman güvence altındaki temel hak ve özgürlükleri yok edecek güce sahip olduğundan, demokratik rejimler çoğunluğun bu gücünü kötüye kullanmasını ve demokrasiyi tahrip etmesini önlemek için ikinci meclis, senato gibi, anayasa mahkemesi gibi, yargı bağımsızlığı gibi, özel üniversiteler ve bağımsız özgür medya gibi kurumlara sahiptirler. Demokratik rejimin işleyişini güvence altına alan bu kurumların zedelenmesi, demokratik rejimi yozlaştırır, zaman içinde yok eder. 5. Bazı grupların azınlıkta da olsalar temel hak ve özgürlükleri istismar ederek din gibi, ırk gibi veya sınıf gibi, bu sermaye sınıfı da olabilir, işçi sınıfı da, toprak ağaları sınıfı da, ölçütler adına demokrasiyi tahrip etmeleri, temel hak ve özgürlüklerin başkalarının temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak için kullanılamayacağı ilkesiyle önlenir. Burada hiç unutulmaması gereken ilke, demokratik hak ve özgürlüklerin demokrasiyi yok etmek için kullanılamayacağıdır. Bu nedenle pek çok ileri demokrasi ülkesinde faşist partiler yasaktır. 6. Demokratik rejimin doğru işleyebilmesi için dürüst ve şeffaf seçim esasına göre oluşturulan yasama meclislerinin toplumsal yapı açısından adaletli bir temsili yansıtması gerekir. Örneğin bir seçim sistemi bir partinin kayıtlı seçmenlerin 1/4'ünün, oy kullananların ise 1/3'ünün desteğiyle meclisteki sandalyelerin 2/3'ünü kazanmasına olanak veriyorsa, o sistemin meşruiyeti tartışmaya açıktır. Yine bir seçim sistemi kullanılan oyların yaklaşık yarısının meclis dışında kalmasına yol açıyorsa, yine meşruiyet tartışması gündeme gelir. 7. Seçim yapacak halkın önüne gerçek seçenekler sunulmalıdır. Yani seçimlere birbirinden gerçekten farklı görüşleri savunan siyasal partiler katılmış olmalıdır. Birbirinin aynısı olan görüşleri savunan partilerle demokrasi olmaz. 8. Seçimler propaganda açısından muhalefetin de iktidarla eşit haklara ve olanaklara sahip olduğu bir ortam içinde ve periyodik olarak yapılmalıdır. Demokrasilerdeki muhalefet için yalnız eşit haklar yetmez, eşit olanaklar da sağlanmalıdır. Seçimler belli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Örneğin ömür boyu sürecek iktidarlar için seçim yapılması demokratik değildir. 9. Bir demokratik rejimin düzgün işleyebilmesinin en önemli koşulu, iktidarın gücünü rejimi değiştirmek için kullanmasını engelleyecek mekanizmaların etkin ve sürekli olarak geçerli kılınmış olmasıdır. Örneğin bir iktidar anayasayı değiştirecek çoğunluğa sahip de olsa, demokratik rejimin güvencesi olan laiklik ilkesini veya demokratik işleyişi güvenceye alan anayasa mahkemesini kaldıramaz. Tabii ki kaldırmaya gücü yeter, ama o zaman o rejimin adı demokrasi olmaz. Sevgili okurlarım, çok kabaca demokrasinin kuramsal temelleri veya ilkeleri böyle özetlenebilir. Tabii daha ayrıntıya girmek olanaklı, ama sizleri sıkmak istemiyorum. Burada bu bölümü bitirirken üzerinde durmak istediğim çok önemli bir nokta var. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bizim politikacılarımız demokratik kurumları ve kuralları kendi çıkarları için yozlaştırmakta çok deneyimlidir. Bu nedenle örneğin Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak yerine üyelerinin siyasal organlarca seçimini sağlayarak mahkemeyi siyasal bir partinin emrine vermek, üniversite yöneticilerinin atanmalarını hükümete vererek özellikleri yok etmek, medyayı bağımlı hale getirecek pek çok kararı gündeme sokmak ve benzeri işlemlerle demokrasiyi yozlaştırmak bizim politikacılarımız için çocuk oyuncağıdır. Türkiye'de rejim ve anayasa tartışmaları, demokratik rejimin ne olduğu ve ne olmadığı konusundaki irdelemeler daha uzun süre gündemi işgal edecek gibi görünüyor. Bu açıdan gelecekteki bütün olaylar ve süreçler karşısında, özellikle yeni anayasa konusundaki tartışmalarda gerçek demokrasinin ilkeleri sevgili okurlarımın akıllarından hiç çıkmamalıdır. 5. Bölüm: Demokrasimiz neden dışarıdan yönetiliyor? Sayfa 51. Sevgili okurlarım, bilim doğru soruları sorma ve bunların yanıtlarına ulaşmak için doğru yöntemleri kullanma sanatıdır. Doğru soruları sorarak işe başlayamazsanız, doğru yöntemler de kullansanız hiçbir aydınlatıcı sonuca ulaşamazsınız. Doğru sorular ise olağan kabul edilen, üzerinde hiç düşünülmeyen olguları sorgulayan bir yaklaşımın ürünü olabilir. Örneğin son yılların en önemli kitabı olan Tüfek, Mikrop ve Çelik'te Jared Diamond herkesçe olağan kabul edileni sorgulayarak işe başlıyor ve insanlığın gelişme tarihi bakımından son derece ilginç, ufuk açıcı sonuçlara ulaşıyor. Ülker İnce'nin enfes, akıcı, güzel dili ve aslına sadık çevirisiyle Türkçe'ye de kazandırılan ve TÜBİTAK tarafından basılan bu kitapta yazarın sorduğu soru şu: niçin Aztekler ya da İnkalar Amerika'dan gemilere binip Avrasya'ya gelerek bu kıtayı fethetmediler de Avrasyalılar, yani Avrupalılar, Amerika'ya gidip bu kıtayı fethetti? Soruyu daha açık sorarsak, niçin Avrasyalılar Amerikalılardan daha gelişmiş bir uygarlığa sahiptiler? Isaac Newton'ı anımsayalım. Herkesin doğal, olağan ve normal kabul ettiği bir olguyu, elmaların, meyvelerin ağaçtan niye yere düştüğünü sorgulayarak çekim yasalarını bulmuş, kendi fiziğini oluşturmuştu. Türkiye'nin dışarıdan yönetildiği artık herkesin kabul ettiği tartışmasız bir gerçek. Ekonomi IMF'nin güdümünde, dış politika ve dış güvenlik ABD'nin ve AB'nin denetiminde, iç politika ve iç güvenlik ABD'nin ve AB'nin etkisi altında. Kimisi bundan memnun, keyfine bakıyor, cebini dolduruyor. Kimisi bundan yakınıyor, kendi yazgısına egemen olmak istiyor, dışarıdan yönetilmeyi önlemek için çareler arıyor. Bence ister memnun olalım, ister yakınalım, önce konuyu iyi anlamak gerekiyor. Onun için artık herkesin bir olgu, bir gerçek olarak kabul ettiği bu olayı en başından sorgulayalım ve en basit soruyu sorarak işe oradan başlayalım diyorum. En basit ilk soru şu: Türkiye niçin dışarıdan yönetiliyor? Bu sorunun yanıtı aslında son derece kolay: İçeriden yönetilemediği için. O zaman ikinci sorumuz geliyor: Türkiye niçin içeriden yönetilemiyor? Bu soruyu doğru yanıtlayabilirsek belki Türkiye'nin niçin dışarıdan yönetildiğini anlar ve ister taraftar olalım ister karşı konuyu daha doğru ve gerçekçi biçimde ele alabiliriz. Tabii bu satırların yazarı ne Newton ne de Jared Diamond. Gelişmekte olan bir ülkenin bir toplum bilim öğrencisi. Onun için hiçbir iddiam yok. Bu sorunun kesin ve tek bir yanıtı olduğunu da sanmıyorum. Bu nedenle bu soruya verilebilecek yanıtları hem iç hem dış ögeleri dikkate alarak irdelemeye çalışacağım. Türkiye neden içeriden yönetilemiyor? Türkiye'nin içeriden yönetilememesinin nedenlerini çok kabaca iki gruba ayırmak olanaklı. 1. Az gelişmişlikten veya gelişmeyi tamamlayamamış olmaktan kaynaklanan iç nedenler. 2. Türkiye üzerindeki toprak beklentilerinden, bunun için oynanan oyunlardan, egemenlik kurma ilişkilerinden ve jeopolitik dengelerden kaynaklanan, kısaca emperyalist emeller diyebileceğimiz dış nedenler. Tabii vahşi orman kanunlarının geçerli olduğu uluslararası arenada emperyalizmin etkisi doğrudan doğruya bir ülkenin ekonomik, siyasal ve kültürel gücüyle yakından ilgilidir. Güçsüzseniz emperyalizmin oyuncağı olursunuz. Güçlüyseniz hem kendinizi korur hem de kendi koşullarınızı dikte edersiniz. Böylece Türkiye'nin gücüyle ilgili iç nedenlerden, yani az gelişmişlik olgusundan başlamak daha doğru görünüyor. Az gelişmişlik olgusu çok kısaca tarımdan sanayiye, feodal yapıdan endüstriyel yapıya, köyden kente dönüşümün tam gerçekleştirilememiş olmasından kaynaklanır. Tabii bu dönüşüm bir süreç olduğundan her an devam etmektedir. Örneğin ülkemiz şu satırların yazıldığı anda bile daha ileriye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmektedir. Az gelişmişlik bir yazgı değil, her an değişmekte olan bir durumdur. Ama ne yazık ki yukarıda açıkladığım dönüşüm süreci yeterince özümlenerek gerçekleşmeden ortadan kalkmaz. Az gelişmişlik durumundan kurtulamamış olmamızdan kaynaklanan sorunları şöyle sıralamak olanaklı. 1. Sınıflaşma süreci tamamlanamadığı için ekonominin sürükleyici gücü olan sermaye sınıfı da, demokrasinin ve insan haklarının öncüsü olan işçi sınıfı da tam gelişememiştir. 2. Ulusal bütünleşme ve bilinçlenme süreci tam anlamıyla tamamlanamadığı için feodal ögeler etnik ve mezhepçi çizgide egemenliklerini sürdürmektedir. 3. Ulusal bilince dayalı insan haklarını özümlemiş demokratik ve laik kentsel ve endüstriyel ahlak gelişememiştir. 4. Ekonomik üretim düşük, verimlilik daha da düşüktür. 5. Siyasetin seçmeni temsil etme gücü de sorun çözme yeteneği de son derece sınırlıdır. 6. Politikacılar ülke ve halk çıkarlarından çok kendilerinin kişisel, ailesel, mezhepsel, aşiretsel ve partisel çıkarlarını ön plana çıkarmaya eğilimlidirler. 7. Seçmenlerin siyasal iktidar üzerindeki denetim gücü son derece etkisizdir. Ekonominizi siz yönetemezseniz dış güçler yönetir. İçteki ve dıştaki siyasal sorunlarınızı siz çözemezseniz dış güçler hem iç politikada hem de dış politikada kendi çözümlerini dayatır. Kimdir bu dış güçler? Türkiye iki büyük emperyalist gücün etkisi altındadır. 1. ABD'nin ve AB'nin liderliğindeki Batı emperyalizmi, 2. halkın dini inançlarını da sömürerek ülkeyi pençesine alan Arap emperyalizmi. Batı emperyalizmi Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra küreselleşme döneminde Türkiye açısından bütünüyle Rum, Yunan, Ermeni ve ayrılıkçı Kürt lobilerinin etkisine girmiştir. Ne yazık ki bu lobilerin Türkiye'den somut toprak beklentileri vardır. uluslararası politika ve sermaye, yani Batı emperyalizmi, Türkiye ile ilgili engelleri aşmak için bu lobilerin taleplerini meşrulaştırmakla, sadece Türkiye üzerinde baskı kurmakla kalmamakla, kendi meclislerinden de saçma sapan, düşünce özgürlüğüne uymayan, tarihi tahrif eden yasalar geçirmekte, dünya kamuoyunu Türkiye aleyhine eğitmekte ve hatta koşullandırmaktadır. Bu arada Arap emperyalizmi de halkın mukaddes değerleri üzerinden gerçekleştirdiği din istismarıyla ülkenin eğitimini, kültürünü ve siyasetini ele geçirmekte, az gelişmişlik sürecinden kurtulmamızı engellemektedir. Sorun karmaşık, az gelişmişlik ile emperyalizm kol kola gidiyor. İktidar her ikisiyle de iç içe. Şimdi biraz da daha önce değindiğim bir konu üzerinde az gelişmişliğin ahlakı ya da ahlak düzeninin yoksunluğu üzerinde durmaya çalışacağım. Toplumların ahlak düzenleri içinde bulundukları üretim ilişkilerine göre biçimlenir. Örneğin din, tarım nitelikli feodal toplumlardaki ahlak düzeni feodal ahlaktır. Kentsel endüstri toplumlarındaki ahlaka kentsel endüstriyel ahlak diyoruz. Feodal ahlak toplumdaki yönetici sınıf olan toprak ağaları ve din adamlarıyla yönetilen sınıf olan köylüler arasındaki ilişkileri düzenler. Din, tarım toplumlarındaki birlikte yaşama koşullarını belirler. Doğal olarak din kaynaklıdır. Kentsel endüstriyel ahlak yönetici sınıf olan sermayedarlar ile işçiler arasındaki ilişkileri düzenler. Kent toplumlarındaki birlikte yaşama koşullarını belirler. Din kökenli feodal ahlak kurallarının gelenek ve göreneklere ilişkin olanlarının bir bölümünü korumakla birlikte laik demokratik hukuk kurallarını belirleyen anayasalardan güç alır. Medeni hukuk, ticaret hukuku, ceza hukukuyla desteklenir ve pekiştirilir. Her ahlak sistemi kendi içinde tutarlıdır. Örneğin dine, aileye, aşirete, ağaya bağlılık, vefa, sadakat gibi kavramlar feodal ahlakın temel direkleridir. Başkalarının zamanına, haklarına ve inançlarına saygı, ortak iş yapma ve yaşama, laiklik, demokratiklik gibi değerler ise kentsel endüstriyel ahlakın esaslarını oluşturur. Henüz gelişmelerini tamamlayamamış, az gelişmişlik sürecinde kapana kısılmış ülkelerde kente göçmüş insanlar, feodal değerlerden kopmuş ama kentsel, endüstriyel değerleri de yeterince benimseyememiştir. Feodal değerlerden kopmuş, kentsel, endüstriyel değerleri benimseyememiş kişilerin bir tek değeri vardır, para. Türkiye'deki büyük ve hızlı coğrafi ve toplumsal hareketliliğin getirdiği bu karmaşanın sonunda ortaya çıkan ahlak yoksunluğu, işe bir de bilgi toplumu ahlakı gibi geleceğin toplumsal yapısıyla ilgili ahlak değerleri girince iyice içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Feodal ahlaktan kopmuş, endüstriyel ahlakı benimseyememiş bir toplumda henüz çok küçük filizler veren bu bilgi toplumu ahlakı nasıl algılanacak, nasıl yerleşecektir? Nitekim bu teknolojinin ve bu teknolojinin değiştirdiği ilişkilerin getirdiği sorunlar, derhal internette başlayan aşk kanla bitti. Sanal dolandırıcılık, internet aracılığıyla soygun, internette dolaşan yalan haberler, iftiralar ve dezenformasyon olarak medyaya bile yansımıştır. Turgut Özal'ın şu sözlerini anımsayalım. Ben Müslümanın zenginini severim, benim memurum işini bilir, anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz. Özal'ın bu sözleriyle teşvik ve istismar ettiği, Türkiye'ye yerleştirmeye çalıştığı ahlak düzeni, işte sadece parayı en yüce değer olarak gören düzendir. Bu ahlak düzeninde politikacılar ülke çıkarlarını değil, ceplerini, entelektüeller fikir namusunu değil, iç ve dış egemen güçlerle ilişkilerini düşünür. Tabii bu durumda sade vatandaş da vatanı ve milleti değil, haklı olarak geçimini düşünür. Bugünkü iktidarın gelir dağılımını daha da bozan, yandaşlarına çıkar sağlayan, emperyalistlerin emrinde yürütülen ekonomik ve mali politikalar izlemesine karşın, oy avcılığı yapmak için seçmene sadaka kabiliğinden yaz ortasında kömür ve erzak dağıtmasının temelinde yatan öge, bu ahlakın ahlak sistemi yoksunluğunun siyasette istismarıdır. Ona destek veren entelektüellerin tutumu da aynı ahlak, yani ahlak yoksunluğu değerlerini yansıtmaktadır. İşte Türkiye'nin içten yönetilemeyişinin en önemli nedenlerinden biri bu toplumsal ahlak, yani ahlak yoksunluğu düzenidir. Profesör Erol Manisalı saf değiştiren entelektüellerin ve dış güçlerin çözümlemesini oligarşiye katılım ekseninde yapıyor. Manisalı 14 Eylül 2007'de Cumhuriyet'te yayınlanan Bıçak Sırtlığı adlı makalesinde şöyle diyor. Özal ve AKP dönemlerinde taraf değiştirenler. Özal döneminde birinci halka, AKP döneminde ise ikinci halka taraf değiştirme olayları yaşandı. Taraf değiştirmek ne demek? Kimler neyin tarafına geçtiler? 1990'lı yıllara girerken Türkiye'de düşünce, basın, iş ve sanat dünyasındaki insanların bir bölümü taraf değiştirmeye başladılar. Taraf değiştirmek onlar için ne anlama geliyordu? Örneğin toplumcu ve ulusalcı kimliktekiler liberal ve küresel bir zemine kayıyorlardı. Sosyal devlet ve ulusal politikalar yerine gayrimilli bir zemini savunmaya başladılar. Ayrıca büyük sermaye yanlısı bir tavır koydular. Yeni liberalizm, yeni batıcılık ve sermayenin tarafında duruş taraf değiştirmenin ana özellikleri olarak ortaya çıktı. Kimi medya patronları ve köşe yazarları, televizyoncular, kimi akademisyenler, siyasiler, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve büyük sermaye çevreleri bunlar arasındaydılar. Özal döneminde taraf değiştirmenin anlamı neydi? ABD ve AB'nin önderliğindeki Batı kapitalizminin öngörülerine katılıp pastadan paylarını almak istediler. ABD ve AB'nin kendi çıkarları için dayatmak istedikleri sömürge düzeninde şahsi ve grup çıkarlarını oligarşin içine dahil olarak elde etme çabasındaydılar. Bu nedenle taraf değiştirdiler. Yeni liberalizm, özalcılık, batıcılık, küreselleşme gibi sözcüklerle tanımlanan bu değişim aslında Türkiye'deki oligarşinin yeniden şekillendirilmesiydi. Liberalizm dışa açılma, batı kapitalizmine bağlanma, piyasa üzerinden oligarşinin yeniden oluşturulmasını öngörüyordu. Taraf değiştirmek demek oligarşinin içinde yer almak anlamına geliyordu. İslamcı oligarşinin oluşumu ve AKP. Özalcılığa, sermayeye ve batıya bağlanmaya dayalı birinci halka taraf değiştirme süreci AKP ile birlikte İslamcı bir derinlik kazanmaya başladı. Bu zaten ABD'nin 1994'te planlayıp öngördüğü bir sonuçtur. Birinci halkada bir eksik vardı. Oligarşinin içine İslamcı ve şeriatçı boyut katılmadığı takdirde ulusalcılar, kimi sivil toplum örgütleri ve TSK, BOP ve sömürgeleşmeye tepki gösteriyorlardı. Bu odaklara karşı sermaye ve piyasa ağırlıklı oligarşi tek başına yeterli değildi. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin ılımlı İslam devletine dönüştürülmesi gerekti. Bu tezi 1994'ten itibaren Dr. Morton Abramowitz, Graham Fuller ve Richard Holbrooke geliştirdiler ve AKP'nin iktidara taşınmasını hazırladılar. Bunların belgeleri Avrupa'nın askerle kavgası ve Avrupa ile derin bağlar içinde ayrıntılarıyla ortaya kondu. Dipnot, Truva Yayınları 2006 ve 2007. 2 Kasım 2002 ve 22 Temmuz 2007'de AKP'nin iktidara gelişine en büyük desteği ABD ve AB sağladılar. AKP'nin milletvekillerini oluşturan kompozisyonun aşırı heterojen yapısı bile taraf değiştirenlerin ne kadar farklı kimliklere sahip olduklarını göstermeye yeter. İslamcı bir toplumsal yapıyı savunanlar, liberaller, kimi büyük sermaye çevreleri, eski solcular, Batı'nın Kürdistan projesine destek verenler aynı çatı altında toplanmışlardır. Bu kadar farklı düşünce ve yaşam biçimini bir araya getiren sihirli güç nedir? Oligarşiye katılma yarışı. Bu farklı kişi ve çevreleri iç değil dışarıdaki güç odakları bir araya getirdi. ABD ve AB'nin Türkiye ve bölge üzerindeki talep ve dayatmalarına en baştan evet diyenler bir araya geldiler. Bu bir oligarşiye katılma yarışıdır. Oligarşiye katılanların evet dedikleri ABD ve AB talepleri nelerdir? Kabaca şöyle. 1. Türkiye'nin de sınırlarını değiştirmek isteyen BOP bu taleplerin içindedir. 2. Türkiye Cumhuriyeti yerine ılımlı İslam Devleti'nin getirilmesi ABD ve AB'nin talepleri arasında. 3. Türkiye'de her şeyin özelleştirilerek Batı tekerlerinin istifadesine sunulmasını da istiyorlar. Oligarşi buna da evet diyor. 4. Washington ve Brüksel Türkiye'de kendilerinde olduğu gibi bir devlet yapısının bulunmasına karşılar. Onun yerine piyasanın ve İslamcıların egemen olduğu bir düzen istiyorlar. 5. Türkiye'nin Batı dışındaki devletlerle ilişkilerini geliştirmesine karşılar, tek yanlı bir dış politika dayatıyorlar. 6. Gerçek bir demokrasi yerine tarikatların ve piyasanın her şeye egemen olduğu bir yapı istiyorlar. İşte bütün bu taleplere evet diyenler karşı tarafa geçip oligarşiye dahil oluyorlar. Şeriatçılar, kimi büyük sermaye çevreleri, kimi eski solcular, liberaller, toprak ağaları, bölücüler Batı'nın biçtiği elbiseye evet diyerek taraf değiştiriyorlar. O taraf kırmızı çizginin ötesidir. Mazlumlara karşı emperyalizmin boy gösterdiği taraftır. Ve aynı zamanda Türkiye'deki yeni oligarşinin ta kendisidir. Dinci iktidarın dıştan destek araması. Sayfa 60. Az gelişmişliğin ahlakı ile emperyalizmin birleşmesi zaten dıştan yönetilmemiz için ortamı yeterince hazırlamıştır. Buna bir de başka öge eklenmiştir. O da içeride demokratik ve laik düzenle bir hesaplaşma içinde görünen dinci oluşumların iktidara gelebilmek ve iktidarda kalabilmek için dışarıdan destek aramasıdır. Bunun en kesin kanıtı iktidarın hem 2002 hem de 2007 seçimlerinde dışarıdan kimler tarafından desteklendiğine bakmakla elde edilir. Medyaya yansıyan demeçler vasıtasıyla iktidara açıkça destek verdiği belli olan dış güçler şunlardır: ABD, AB, uluslararası sermaye, uluslararası medya, Kuzey Irak Kürt yönetimi, Irak'ın Kürt kökenli devlet başkanı, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi. Bilmiyorum, bu listeyi gördükten sonra iktidarın dışa bağımlılığı konusunda kuşkusu olan kalır mı? Dıştan yönetilmenin sakıncaları. Sevgili okurlarım, madem ki Türkiye'de demokrasiyi yerleştiremiyor, ülkemizi içten yönetemiyoruz, o zaman gelişmiş ülkeler gelsin bizi yönetsin, güzel güzel yaşayalım denmez mi? Tabii ki denmez. Ekonomimizi ipotek ettiğimiz IMF politikaları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapıyor. Ülkenin kalkınmasına harcanacak fonların, aldığımız borçların ana para ve faiz ödemelerine gitmesine yol açıyor. Yabancı sermaye yatırım yapmak yerine ulusal servetlerimizi satın alıyor. Aynı zamanda sıcak para ve borsa oyunlarıyla gelir transferi de yaparak iyice yoksullaşmamıza yol açıyor. Sözüm yatırım yapan, istihdam yaratan, vergisini ödeyen, yani özetle ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan yabancı sermayeye değil, çünkü öyleleri de var. Dış siyasetimize emanet ettiğimiz ABD, işgali altına tuttuğu Irak'ta Türkiye'nin güvenliğine ve bütünlüğüne kastetmiş ayrılıkçı etnik teröre müdahale edilmesine izin vermiyor. Ermeni soykırımı iddialarını okullarında ders olarak okutturuyor. Üstelik de Türkiye'ye biçtiği ılımlı İslam devleti modeliyle demokrasimizin altını oyuyor. Yine girmek için kapısında beklediğimiz AB hem ayrılıkçı etnik teröre siyasal destek veriyor, hem Ermeni soykırımı iddialarını resmen kabul eden siyasal kararlar alıyor, hem de Kıbrıs'taki haklarımızdan vazgeçmemiz için bize baskı yapıyor. Ayrıca AB'ye uyum yasalarını zorunlu kıldığı için alelacele hazırlıksız yapılan değişmelerle Türkiye'nin bütün dengelerini alt üst ediyor. Örneğin AB'ye uyum için çıkarılan yeni ceza ve ceza muhakemeleri yasasıyla Türkiye daha güvenli değil, daha güvensiz bir hale geliyor. Ayrıca hem bu ülkenin asli vatandaşları olan Kürt, hem de demokrasimizin güvencesi olan Alevi vatandaşlarımızı kışkırtarak ülkenin siyasal birliğini, iç huzurunu zedeliyor. Artık resmen yayınlanan haritalarda da gösterildiği gibi Batı alemi, Türkiye'nin güneydoğusunu ve kuzeydoğusunu başka ülkelere verip ülkenin bölünmesi hakkında projeler geliştiriyor. Sorun nasıl çözülecek? Sorunu yaratan nedenler ortadan kalkarsa sorun da çözülür. Türkiye'deki demokrasinin dıştan yönetilmesine dur demek, ancak ülkenin ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel bakımdan güçlenmesiyle olanaklı olur. Hızla ekonomik kalkınma ve eğitim. Zaten ekonomik büyüme ve gelişmeye kimsenin itirazı yok. Gerçi orada da büyük sorunlar var ama şimdilik onların var olduğunu bilerek bir başka alana, bireye, eğitime ve kadına bakalım. Altıncı bölüm: Demokrat birey, eğitim ve kadın. Sayfa 63. Geçtiğimiz bölümlerde demokrasinin gökten zembille inmediğini söylemeye, demokratik rejimin uygulanması için toplumun belli bir gelişmişlik aşamasına ulaşması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Şimdi biraz da bireyler, kadının toplumdaki yeri, bireysel tutum ve davranışlar üzerinde durmak istiyorum. Çünkü bütün toplumlarda her kesimin, her sınıfın, her bireyin aynı gelişmişlik düzeyinde olması zordur. Acaba demokrasi nasıl bir birey yapısı gerektiriyor? Bu birey nasıl üretilir? Bu bölümde biraz bu konuyu irdeleyelim. Demokrat olmak zordur. Sevgili okurlarım, dünyanın en zor işlerinden biri demokrat olmaktır. Hele Türkiye gibi erkek egemen, dindar değil, dinci, feodal bir kültürün egemen olduğu bir ülkede çok daha zordur. Erkek egemen, dinci, feodal kültür kadınları ikinci sınıf vatandaş görür, gençlere ise pek söz hakkı tanımaz. Demokrat olmak her şeyden önce insanın kendine güvenmesini gerektirir. İnsanın kendine güveni ise öyle Allah vergisi bir duygu değildir. Kendine güven önce ailedeki, sonra okuldaki eğitimle, daha sonra iş yaşamındaki izlenimlerle ve bu arada akıp giden günlük yaşam içindeki deneyim ve birikimle elde edilir. Çeşitli iniş ve çıkışlarla dolu yaşam süresince başarı ve başarısızlıkların akılcı biçimde değerlendirilmesi, insanın kendine güvenini oluşturan temel ögeler arasındadır. Şimdi sorarım size, sürekli erkekler tarafından horlanan, örtünmeye zorlanan, kişilikleri baskı altına tutulan kadınlarımız, yani nüfusun yarısını oluşturan vatandaşlarımız, bu toplumda kendilerine güven duygusunu nasıl geliştirebilir? Demokrat olmanın ikinci koşulu insanın başkalarına güvenmesini gerektirir. Diyelim ki siz uygar ve demokratsınız ama etkileşimde bulunduğunuz öteki insanlar, özellikle de rakipleriniz demokrat mı? Sizin düşüncelerinizin üzerine karşı görüşlerle mi yoksa kaba kuvvetle mi geliyorlar ya da gelecekler? Ya yanınızdakiler? Sizinle aynı görüşleri, aynı eylemleri, aynı hedefleri paylaşanlar sizin kadar demokrat mı? Başkalarının demokratlığı tabii sizin sorumluluğunuzda değil ama onların demokrat olup olmaması sizin demokratlığınızı yakından etkiler. Herkesin kaba kuvvet kullandığı bir ortamda siz demokrat olsanız ne yazar, olmasanız ne yazar? Kaba kuvvet sizi demokratlığınızla birlikte silip süpürür. Erkek egemen, dinci bir feodal kültürde kendilerine sürekli baskı uygulanan kadınlarımız demokrat olsalar ne fark eder? O halde demokrat olmanın ön koşulu sizin kendinize güveninizden de önce bir ortam sorunudur. İçinde yaşadığınız ortam, yani toplum, yeterince demokrat mı değil mi? Önemli olan o. Bir toplumun demokrat olması için o toplumun totaliter ve otoriter tutumlardan arınmış, aydınlanmış, dinci, aşırı milliyetçi ve her türlü cemaatçi ideolojinin tutsaklığından kurtulmuş, özgür ve bağımsız kişilik sahibi bireylerden oluşması gerekir. Burada önemli olan husus, bir insanın milliyetçi, dindar veya belli ideolojinin taraftarı olması değildir. Önemli olan, bu ideolojilerden herhangi birinin tutsağı olmamak, fanatik bir kimlik sergilememek ve demokrasi karşıtı olmamaktır. İşte bir insanın demokrat olabilmek için kendine güvenmesi ve başkalarına güven duyması ancak böyle bir demokratik ortam içinde anlam taşır. Yani önce içinde yaşadığımız toplum yeterince endüstrileşmiş, dinsel totalitarizm ve milliyetçi faşizm tehlikelerini aydınlanarak aşmış olacak, ondan sonra da insanlar kendilerine ve başkalarına güvendikleri ölçüde demokrat olacaklar. Türkiye demokrat olma sınırına yaklaşmıştır ama bugün için demokrasiyi tam anlamıyla hazmetmiş olduğunu iddia etmek olanaksızdır. Bu nedenle ülkemizde demokrat olmak, demokratikleşmesini tamamlamış olan öteki toplumlara göre çok daha zordur. Türkiye'de toplumsal önderler, özellikle de siyasal liderler, topluma yön veren kişiler olarak sadece demokrasiye inanmak değil, aynı zamanda topluma örnek olacak demokratik davranışlar da sergilemek zorundadır. Türkiye demokratikleşme sürecini böylece çok daha hızla ve çok daha kolaylıkla tamamlayacaktır. Ama acaba siyasal liderlerimiz halka, bireylere demokrat olma konusunda iyi bir örnek oluşturmakta mıdırlar? Siyasal liderler demokrat mı? Ne yazık ki hep seçimle iktidara gelmiş olan sağcı iktidarlar, Demokrat Parti'nin 1950'de başlayan yönetim dönemlerinden beri demokrasiyi sürekli olarak çoğunluğun baskısı biçiminde algılayıp o yönde yozlaştırmışlar, Türkiye'yi yöneten siyasal liderler demokrat olma konusunda hep kötü örnek oluşturmuşlardır. Demokrat Parti'nin lideri eski başbakan Adnan Menderes'in tarihe geçmiş olan 3 sözünü anımsayalım. Ben odunu bile aday göstersem milletvekili seçtiririm. Siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz. Kendime sabık başbakan dedirtmem. İşte buyurun, Türkiye'de çok partili rejimin demokrasi geleneği bu sözler üzerine oturtulmuştur. Bu sözler topluma, seçmene, bireye, halka demokrasi yolunda önder olmuştur. Bugünkü iktidar partisi liderinin ise hem laiklik karşıtı sözleri, eylemleri ve tutumları, hem de dini ilkeleri demokratik hukuk ilkelerinin önüne koyması, demokrasiye nasıl baktığını gösteren güzel örneklerdir. Ayrıca o da tarihe şu sözlerle geçmiştir. Kendini eleştiren seçmene, ananı al da git. Abdullah Gül'ü, benim cumhurbaşkanım olmayacak diye eleştirenlere, o zaman çık bu ülkenin vatandaşlığından. Kararını beğenmediği Danıştay'a, efendi bu senin işin değil, ulemaya sormak gerek. Kararını beğenmediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, bu konu ulemanın işidir. Böylece başbakan sıfatıyla tüm ülkeye demokratlık konusunda örnek olması gereken iktidar partisi lideri, sadece kötü örnek olmakla kalmamakta, demokratik rejimin temellerini de tehdit eden bir tutum ve davranış sergilemektedir. Liderlerin sergiledikleri bu tutum ve davranışları gören vatandaş birey olarak kimi örnek alacaktır? Türkiye'de siyasal liderlerin demokrat olmayışının çok önemli bir başka sonucu daha ortaya çıkmıştır. Adına demokrasi dediğimiz çok partili yağma düzeni aynı zamanda bir liderler oligarşisi haline dönüşmüştür. Liderler oligarşisi hem demokratik düzenin yozlaşmasını hızlandırmış ve derinleştirmiş, hem de bir oligarşiden ötekine geçmek daha kolay olduğu, halkı oligarşik yapıya alıştırdığı için dinci oligarşinin iktidarını kolaylaştırmıştır. Demokrat bireyi oluşturmakta eğitimin rolü. Eğitim bireyin yeniden üretimidir. Her ülke, her devlet vatandaşlarına, o ülkenin rejimine, milliyetine, dinine, diline, sözün kısası kültürüne ve geleneklerine göre eğitim verir, bireyi vatandaş haline getirir. Bu sürecin önemini çok iyi bilen Atatürk eğitime ve dolayısıyla gençliğe büyük önem vermiş, Cumhuriyet rejiminin eğitim yoluyla Osmanlı İmparatorluğu'nun kullarından Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını üreteceğini umut etmiştir. Gerçekten de eğitim uzun bir süre bu çizgide gitmiş, özellikle köy enstitüleri deneyimiyle dünyaya örnek bir yapıda gelişmiştir. Ne yazık ki 1945'ten sonra bu eğitim devrimi önce yavaşlamış, sonra da tersine dönerek cumhuriyete ve demokrasiye bağlı değil, tam tersine ya ona karşı ya da ilgisiz kuşakların yetiştirilmesinde aracı olmuştur. Nasıl bir gençlik yetiştiriyoruz? Değerli okurlarım, Türkiye'deki demokrasiyle yüzleşmeye çalıştığım bu çalışmada öne çıkan en önemli ögelerden biri, hiç kuşkusuz gençliğin eğitimidir. Klasikleşmiş deyişler genellikle temel doğruları yansıtır. Gençler geleceğimizdir deriz. Doğrudur bu söz. Gençler gerçekten geleceğimizdir. Peki biz geleceğimize nasıl yatırım yapıyoruz? Cumhuriyeti 22 yılda kurdu Atatürk ve İsmet İnönü. 1923 ile 1945 arasındaki kuruluş dönemini kastediyorum, 22 yılla. 1945'te dünyayı pençesine alan Soğuk Savaş'ta genç cumhuriyetin henüz tam sağlamlaştırılmamış temelleri erozyona uğratılmaya başlandı. Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturulan antikomünist, dinci ve milliyetçi cephenin ileri karakolu olan Türkiye'de yaklaşık 60 yıldır cumhuriyetin temelleri yozlaştırılıyor, bilimsellikten, çağdaşlıktan, uygarlıktan geriye dönüşün etkileri toplumun her kesimine egemen kılınıyor. En kritik alanda eğitim, yani gençlerimizin yetiştirilmesi. Köy enstitüleriyle başlayan büyük atılım ne yazık ki 1945'ten sonra durduruldu. İçteki feodal kalıntılarla dıştaki antikomünist dinamiklerin işbirliği ülkeyi bütün alanlarda ve özellikle eğitimde geriye götürüyor. Ne demek eğitimde geriye gidiş? Artık bütün dünya biliyor ki eğitimin amacı bağımsız düşünme yeteneğine sahip, kendini ve çevresini irdeleyici bir görüşle algılayan gençler yetiştirmek. Bunu başaran ülkeler gelişiyor, kalkınıyor, bunu başaramayanlar geri kalıyor. Bu tür bir eğitimin ilkeleri de belli. Ezbere değil, anlamaya dayalı, sorgulayıcı, araştırıcı bir eğitim, kalkınmanın ve gelişmenin birinci aracı. Çünkü her toplumun en büyük zenginliği insan öğesi. İnsana, yani önce gençlerine, sonra da yetişkinlerine yatırım yapan, yani onları iyi eğiten toplumlar değişmeye ayak uyduruyor, rekabet gücünü geliştiriyor ve ileri gidiyor. Eğitim alanında geri kalanlar ise yoksulluğa, sömürülmeye mahkum oluyor. İşte Türkiye'deki eğitim sorununun kökünde yatan temel öge bu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ezbere dayalı dogmatik bir yöntemle yetiştiriyoruz. Sadece 1970'li yılların ortalarında kurulan milliyetçi cephe iktidarlarının doruk noktasına taşıdığı ve bugünkü yönetimin de benimsediği bir yöntem değil bu. 1945'ten beri Soğuk Savaş bağlamında ve çok partili demokrasiyle iktidara ortak, hatta ona egemen olan feodal ögelerin başlattığı bir geriye dönüş süreci. Dinci eğitimi bilimsel eğitimden ayıran en önemli nokta, dinci eğitimin ezbere ve dogmatizme dayanması, bilimsel eğitimin ise bağımsız düşünceye ve araştırmaya yönelik olmasıdır. Ezbercilik ve dogmatizm sadece radikal akımlara bağlı, gerektiğinde kendilerini canlı bomba olarak bile kullandıran insanlar yetiştirmekle kalmıyor. Tüm bir toplumun araştırma ve bağımsız düşünme refleksini dumura uğratıyor. Uzun süredir tartıştığımız ve daha tartışmaya devam edeceğimiz İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları programlarına bir de bu açıdan bakmakta yarar var. Türkiye'deki eğitim sisteminin birbirine bütünüyle zıt iki felsefe arasında kaldığı açıkça ortaya çıkıyor. Yani bir uçta bağımsız düşünen, değişmeye dönük, yaratıcı insanlar yetiştirmek ve dünyayla rekabet etmek, öteki uçta ezberci, dogmatik düşünmeyi reddeden, mevcudun korunmasına ve hatta geri dönmeye yönelik inançları benimseyen bir genç kitlesi üretmek. Eğitim sorunu bize iki seçenekli bir sonuç sunuyor. Türkiye ya çağdaş dünyada varlığını sürdürecek ya da orta çağın karanlıklarına yuvarlanarak yok olup gidecektir. Din eğitimi ile dinci eğitim farklıdır. İki yüzlü bir toplum olduk, başta politikacılar halkı aldatıyor. Örneğin temiz toplum, temiz siyaset diyenler utanmadan dokunulmazlık zırhı ardına sığınıyor. Sırtlarındaki yolsuzluk dosyalarıyla kirlilik simgesi olarak ortada dolaşıyor. Sadece halk önderleri olan politikacılar değil iki yüzlü olanlar. Medyada, üniversitelerde, bürokrasi de iki yüzlü. Dış politika yenilgilerimiz medya tarafından kamuoyuna zafer diye yutturuluyor. AB'nin 17 Aralık 2004 doğrultusundan Türkiye için çıkan sonuç, sonu belirsiz ve ikinci sınıf üyeliğe dönük kararı, kamuoyuna AB yolu açıldı diye sunulabiliyor. Köşe yazarları patronlarının ya da kendilerinin çıkarları adına dün ak dediklerine bugün kara demekle hiçbir sakınca görmüyor. Hatta bunun da övünüyorlar. Üniversitelerimizde başkalarının çalışmalarından çalıntı yaparak kitap yazanlara akademik ünvanlar dağıtılıyor. Sonra bunlar bürokrasinin en üst makamlarına tayin ediliyor. Sadece iki yüzlü değil, aynı zamanda pişkin bir toplum da olduk. Bütün bu skandallar kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Bu skandalların kahramanları göğüslerini gere gere, suratlarında pişkin bir gülümsemeyle ortalıkta boy gösteriyor, çevrelerinden saygı görüyor. Sanıyorum iki yüzlülüğün ve pişkinliğin günümüzde bu denli yaygınlaşmasının altında iktidarın takiyeci tutumu yatıyor. İktidarın amacı ve hedefiyle söyledikleri başka olunca, iki yüzlülük ve pişkinlik birdenbire birer toplumsal özellik niteliği kazanıyor. Örneğin topluma ve siyaset sahnesine siyasal ve dinsel bir simge olarak giren, üstelik de din tarım toplumlarının mirası olarak kadını ikinci sınıf bir vatandaş derecesine indiren türban, bireysel özgürlük ve vicdan özgürlüğü adına savunuluyor. Kur'an kursları, kaçak Kur'an kursları, mecburi din eğitimi ve İmam Hatip eğitimi de din eğitimi ile dinci eğitim kasten birbirine karıştırılarak aynı ikiyüzlülük ve pişkinlik içinde tartışılıyor. Din eğitimi çocuklarımızın kutsal değerlerini, dinlerini öğrenmelerine yönelik bir eğitimdir ve gönüllülük esasına göre sunulduğu zaman kimsenin buna bir itirazı olmaz. Sorun din eğitiminin dinci eğitime dönüştürülmesinde ve dinci eğitimin topluma din eğitimi adı altında genel eğitime egemen olacak bir yapıda empoze edilmesinde yatıyor. Dinci eğitim yöntem olarak dogmatiktir, yani bilimsel yönteme sorgulayıcı ve araştırıcı yaklaşıma karşıdır. Din dogmalarının tüm dünya görüşünün ve tabii bilimsel olarak irdelenmesi gereken gerçeklerin de temelinde yatan bir biçimde öğretilmesine yönelik bir ezberciliktir. 21. yüzyıl dünyasında çocuklarımızın din eğitimi almalarında bir sakınca yoktur. Ama dinci eğitimle yetiştirilmeleri, bırakın sonuç olarak laik ve demokratik rejimin temellerini sarsılmasını, tüm toplum olarak dünyadan geri kalmamıza yol açar. Ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde dinci eğitim, din eğitimi etiketi altında yutturulmak istenmektedir. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, YÖK ve üniversiteler, CHP ve medyadaki birkaç dürüst ve cesur kalem dışında kimse de bu saptırmaya dikkat çekmemiş, herkes bu eylemlerin ardındaki niyetleri bilmesine karşın sesini çıkarmamıştır. İşte iktidarın ve medyanın ön ayak olduğu kaçak Kur'an kursları, mecburi din eğitimi, İmam Hatip eğitimi ve İmam Hatiplilerin üniversiteye nasıl girecekleri tartışmalarının altında bu ikiyüzlülük ve pişkinlik yatmaktadır. Eğitimdeki formasyon demokrasinin esasıdır. Her eğitim programının bir felsefesi vardır. Nasıl bir öğrenci yetiştireceksiniz, ona hangi formasyonu vereceksiniz? Örneğin her ülke temel eğitiminde, yani üniversite öncesi eğitimde genellikle iki ayrı formasyona yönelir. Genel eğitim ve meslek eğitimi. Genel eğitimdeki formasyon bir yandan o ülkenin vatandaşlık bilincine ve çağdaş bir dünya kavramına, öte yandan yüksek öğrenim için gerekli olan sorgulayıcı ve araştırıcı bir yaklaşıma dayalıdır. Meslek eğitimindeki formasyon ise o eğitim hangi mesleğe yönelikse yukarıdaki amaçlara ilave olarak o mesleğin temel ilkelerine ve uygulamalı becerilerine dayalı bir yaklaşımdır. Meslek eğitimi açısından ise din eğitimi ayrı bir nitelik taşır. Dine dayalı mesleklerin eğitiminde kaçınılmaz olarak öğrenciye dini formasyon verilir. Bu açıdan dini eğitim sadece genel eğitimden değil, öteki meslek eğitimi programlarından da ayrılır. Çünkü dini formasyon dinlerin nitelikleri gereği kaçınılmaz olarak dini dogmalara, naslara dayalıdır. Yani bu eğitimi alan kişi toplumu, dünyayı ve evreni dinsel dogmalar açısından algılayacak biçimde yetiştirilir. Değişmeyen tek ögenin bizzat değişme sürecinin devamlılığı olduğu bir dünyada değişmez dogmalara dayalı formasyon alan kişi çevresiyle aldığı formasyon arasında pek çok çelişki yaşar. Semavi dinler bu çelişkiyi, yani içinde yaşadıkları gerçek dünyadaki değişmelere uyum sağlama sıkıntısını çok zor aşmışlar, bu uğurda pek çok kan ve gözyaşının dökülmesine neden olmuşlardır. Ne yazık ki bugün bile küreselleşen terörün bir bölümünün ardında da hala bu dini dogmalar yatmaktadır. Türkiye'deki pek çok sorunun temelinde de çocuklarımıza dini formasyon veren İmam Hatip okullarının genel eğitimin yerine geçirilmesi isteği vardır. Bu istek yargıçların, valilerin ve daha birçok meslek mensubunun dini formasyon almış gençler arasından yetiştirilmesine yönelik bir genel siyasal programa dayalıdır. Sorun da tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. dini formasyon almış, yani örneğin İslam hukukuna göre yetiştirilmiş bir kişi, bu hukukla çatışan medeni hukuku veya ceza hukukunu nasıl benimseyecek, nasıl uygulayacaktır? Ya da her dinin kendi mensuplarına tanıdığı ayrıcalıkları ve inananları için koyduğu genel kuralları, çağdaş demokrasilerdeki din, dil, ırk ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlar eşittir ilkesiyle nasıl bağdaştıracaktır? Kamu hukuku bütün hukuk fakültelerinde ve siyasal bilgiler fakültesinde ayrı bir derstir. Bu dersi almış olan ve biraz hukuk formasyonundan haberdar olan herkes bilir ki, kamu hukuku birey ile devletin ilişkilerini kapsar. Çağımızdaki devletin ana niteliği vatandaşa hizmet etmesi ve bu nedenle de vatandaşlar tarafından denetlenebilir olmasıdır. Vatandaşlık ise artık dini ve etnik bağlardan arındırılmış siyasal nitelik kazanmış bir kavramdır. İşte devletle ilişkisinde vatandaş haline dönüşen bireye hizmet etmekle yükümlü devletin tek bir dine dayalı olması vatandaşlar arasındaki eşitlik ilkesini zedeleyeceği için laiklik kavramı demokrasinin olmazsa olmaz koşulu haline gelmiştir. Bunu bütün hukukçular, siyaset bilimciler ve bilinçli vatandaşlar bilir. Ama siz İmam Hatip formasyonu almışsanız, bu formasyonun biçimlendirdiği düşünce yapısından bir türlü kurtulamaz ve bir yandan kamu hukukuyla hiçbir ilgisi olmayan, gazinolarda içki içilmesi konusunda kamu alanı gerekçesine sığınarak yasak getirir, öte yandan doğrudan kamu alanı olan devlet dairelerinde hizmet verenler açısından türbanı serbest bırakmak istersiniz. Bu kadar cehalet ancak cehalet konusunda özel eğitim görmekle olanaklı olur. Bakın sevgili okurlarım, dinci bir eğitim almanın yarattığı sakıncalar nerelere kadar gidiyor? 22 Temmuz 2004 gecesi Sakarya yakınlarında meydana gelen 37 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı tren kazasını anımsarsınız. Bu kazayı iyi irdelemek gerek. Konu rayların yetersizliğinden ya da yapılan hızdan çok daha derin nedenlere bağlı. Siyasal iktidarın adeta cumhuriyet yönetimiyle hesaplaşması biçiminde başlatılan ve bilim insanları tarafından yapılan bütün uyarılara karşın devam ettirilen proje ve bu projenin felaketle biten sonu, şu anda Türkiye'yi yönetmekte olan kadroların dünya görüşünü, formasyonunu yansıtması bakımından çok daha ciddi tehlikeleri işaret ediyor. Sorun, İmam Hatip eğitimi yani din formasyonu almış kişilerden oluşmuş bir siyasal partinin yönetici kadrolarının dünyaya, ülkeye, topluma, olaylara ve olgulara bakış biçimiyle ilgili. En sorumlu kişilerden birinin ağzından "her şey Allah'tan" biçiminde ifadesini bulan bu görüş hepimizin yaşamını tehdit eder hale geldi. Bu nedenle de 21. yüzyıl Türkiye'si için başta iktidarın denetiminde olan uçak ulaşımı gibi teknik konulardan, kamusal alan tanımı gibi hukuksal ve siyasal konulara kadar pek çok yaşamsal alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için artık güvenli değil. 24 Temmuz 2004, Cumartesi günkü gazetelerde bu konuda pek çok yazı çıktı. Bunlardan iki tanesi İlhan Selçuk ve Ertuğrul Özkök tarafından yazılanlar. Benim burada söylemek istediklerimi pek güzel ifade ettiği için bu yazılardan birer alıntı yapacağım. Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özkök bu kazanın ardındaki asıl neden olan iktidarın dine dayalı dünya görüşüne ilişkin kadrolaşması konusunda "Allah sizin suç ortağınız olamaz" başlıklı yazısında şöyle diyor. Ben de kabahatliyim. Bütün bunlara bakınca bir gazeteci olarak aylardır bir görevimi yerine getirmediğimi görüyorum. Kadrolaşma iddialarına değinmek. Ben bütün kariyerim boyunca belli bir göreve gelen insanların arzu ettiği kadrolarla çalışma özgürlüğü olması gerektiğine inandım. Ama bu arzunun mutlaka liyakat ve hakkaniyete uygun olması gerekir. Sadece arkadaşlık, hemşerilik, eski hukuku bulunmak, dava arkadaşlığı, aynı cami cemaatine mensup olmak veya biraderlik gibi sübjektif yakınlıklara bağlı olmasının sakıncalarına inandım. Şimdi bu kazaya bakınca keşke bu düşüncelerimi daha önce yazsaydım diye hayıflanıyorum. Özkök yazısını şöyle bitiriyor. Bir kere daha anlıyorum ki iş hayatında, devlet görevinde veya siyasette liyakata dayalı olmayan tayini uygulaması hem onu yapana hem de ülkeye büyük zarar veriyor. Ama en rahatsız edici olanı göreve layık olmayan insanların yaşadıkları ilk büyük krizde bir saniye bile düşünmeden sorumluluğu Allah'a emanet etmeleri. İşte böyle anlarda benim içimden de aynı şeyi haykırmak geliyor. Allah sizin suç ortağınız olamaz. Peki din formasyonu almış kişiler tarafından oluşturulan iktidarın bu görüşü Türkiye'yi nereye götürür? Bu sorunun yanıtını da İlhan Selçuk, Cumhuriyet'teki Kırmızı Kasketli Adam başlıklı yazısının sonunda veriyor. Bir altyapı vardır, bir de üst yapı. Altyapı ray, üst yapı tren. Tren altyapısının doğasını hiçe sayarak uçmaya kalkıştı mı devrilir. AKP iktidarı da laik cumhuriyetin anayasal altyapısını hiçe sayarak uçmaya yelteniyor. Bu gidişle uçtu olmasın. Cumhuriyet tarihimizde toplumsal ve bireysel yaşamlarımız hiç bu denli tehdit altında olmamıştı. Bakın bu eğitim sistemi daha ne gibi sonuçlar doğuruyor. Demokrasi adına tehlikeli gelişmeler. 1970'li yıllardaki rejim tartışmaları ne yazık ki sağda ve solda terör eylemlerine dönüşmüş ve Türkiye ardında binlerce ölüyle 1980 askeri darbesine gitmişti. Bugünkü rejim tartışmaları en azından şimdilik bir terör eylemine dönüşmedi. Dilerim bu korkutucu gelişme hiçbir zaman olmaz. Ama tarihe baktığımızda aralarında Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Uğur Bumcu, Muammer Aksoy, Bahri Üçok gibi isimlerin de bulunduğu pek çok laik ve demokrat düşünür ve yazarın dış destekli radikal İslamcı katillerce öldürüldüğünü görüyoruz. Eğitimin dinci çizgide yarattığı yeni bir kuşak ileride ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalmamıza yol açabilir. Son zamanlarda ortaya çıkan ve bazı din görevlilerinin bazı üniversite yöneticilerini hedef alan cenazesini yıkamam, namazını kıldırtmam söylemi bu çerçevede son derece tehlikeli bir eğilimi yansıtmaktadır. İslam dini esas olarak Allah'la kul arasında aracı kabul etmez. Yine İslam dini Allah'ın bağışlayıcılığını onun esas niteliklerinden biri olarak kabul eder. Durum böyleyken bazı din görevlilerinin Allah'la insan arasına giren ve Allah adına yargı veren bazı insanları mahkum eden sözleri ne layık ve demokratik bir devletin hukuk düzeninin kabul edebileceği ne de gerçek Müslümanların onaylayabileceği bir davranıştır. Kur'an kurslarının önemi. AKP iktidarının Kur'an kurslarını yılın her ayı ve ayın her günü için kesintisiz hale getirme, geliştirme ve derinleştirme kararı büyük tartışma yaratmıştı. Bu tartışmalar üzerine devreye eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de girmesiyle iktidar, yönetmeliğin uygulanmasının geçici olarak ertelendiğini ilan etmişti. Şimdi yeni Cumhurbaşkanı onay makamında oturduğuna göre bu adımın atılması için de bir engel kalmamış görünüyor. Kamuoyu iktidarın bu iki ileri bir geri gidişine artık alıştı. Hemen hemen her tartışmalı ve gerginlik yaratan olayda iktidar önce geri adım atmış gibi görünüyor. Ortalık sakinleştikten sonra kesin bir kararlılıkla yeniden bildiğini okuyor. Kur'an kursları olayında da iktidar yönetmeliğin ertelendiğini ilan etti ama bu yönetmeliğin haklı ve doğru olduğuna ilişkin inancını da vurguladı. Kamuoyunun tepki verdiği konuları ona yedire yedire kabul ettirme politikası bu iktidarın kendi ideolojisini tüm topluma egemen kılma planının bir parçası olarak görülüyor. Bunu zaten artık herkes fark etti. O nedenle ayrıca vurgulanması gereken bir konu değil. Burada din eğitiminin Soğuk Savaş'ın başladığı 1945 yılından beri yavaş yavaş bütün milli eğitim politikasına egemen olması üzerinde de durmayacağım. Zaten başka yerlerde anlattım. İmam eğitiminin kız imam hatip okulları ve Anadolu imam hatip liseleri örneklerinin işaret ettiği gibi genel eğitim modelinin yerine geçecek bir eğitim sistemi olarak topluma kabul ettirilmeye çalışıldığını da vurgulamayacağım. Bu noktada artık herkes tarafından biliniyor. Burada vurgulamak ve okurlarımın dikkatini çekmek istediğim konu çok daha başka. İktidarın eğitimin niteliği hakkındaki genel yaklaşımıyla ve nasıl bir gençlik yetiştirmek, dolayısıyla Türkiye'nin geleceğini nerede görmek istediğiyle ilgili. Yılda 2 milyon ilkokul çağındaki çocuk Kur'an kurslarından geçiriliyor. Kur'an kursları esas olarak çocukların ve gençlerin anlamadıkları bir dilde, Arapça ile yazılmış kutsal kitabımızı ezberlemeleri üzerine kuruludur. Yani temelinde anlamadan ezberlemek yatar. Şimdi soru şu: biz Türkiye olarak 21. yüzyıla tüm evlatlarımızı anlamadan ezberleme yöntemiyle eğiterek ve bu yönteme alıştırarak mı hazırlanacağız? Türkiye çağdaş dünyayla ezberci kafalarla mı rekabet edecek? Bence Kur'an kurslarını yaygınlaştırmak ve derinleştirmek isteyenlerin asıl yanıtlamaları gereken soru budur. İktidarın Kur'an kursları yönetmeliğiyle ortaya koyduğu tutum ve davranışı ne yazık ki ilk öğretimden yüksek öğrenime kadar bütün kademelerde aynı ezberci ve dogmatik eğitim metoduna olan inancını yansıtıyor. TÜBİTAK'ı ele geçirme operasyonu da budur, YÖK sorunu da. Böylece Türkiye'nin çağdaş dünyadaki tüm yaşama ve rekabet şansı eğitim yoluyla yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sevgili okurlarım, yetersiz eğitim sistemimiz bir yana, Türkiye'deki eğitim görme süresi hala ortalama 3,5 yıl kadar. Biz demokrasiyi bu insan malzemesi üzerine kurmaya çalışıyoruz. Milli gelirimiz hala 5.000 dolar dolayında. Oysa pek çok araştırmacı toplum birey başına 10.000 dolardan az gelire sahipse o ülkede demokrasinin yaşayamayacağını belirtiyor. Kimileri bu sınırı 20.000 dolar dolayında görüyor. Bu rakamları Türkiye'de demokrasinin yaşatılmasının ne denli zor olduğunu ve demokrasinin geliştirilmesi için eğitimin ne denli önemli olduğunu vurgulamak için veriyorum. Bugün İmam Hatip okullarının da Kur'an kurslarının da bir parçası olduğu Türkiye'deki eğitim sistemi demokrasiye ve çağdaş bilime uygun gençler yetiştirmiyor. Bir yanda dogmatik eğitim, öbür yanda az da olsa sorgulayıcı eğitim olarak iki farklı yaklaşımı kullanıyor. Türkiye'yi ciddi bir kültür bölünmesine götürüyor. Gelecekteki daha keskin çatışmaların tohumlarını atıyor. Toplumdaki kültür bölünmesine yol açtığı gibi Türkiye'nin gelişme ve ilerlemesini de engelliyor. Demokrasimizle yüzleşirken bu gerçeği de vurgulamak istedim. Kadına ayrımcılık yapan bir kültürde toplum ve birey demokrat olabilir mi? Sevgili okurlarım, bu bölümü bitirirken toplumca kadınlarımıza uygulanan ayrımcılığa dikkati çekmek istiyorum. Çünkü kadınlarına saygı ve sevgi göstermeyen, onlara eşit davranmayan bir toplumda demokrasinin gelişmesi olanaksızdır. Türkiye ne yazık ki hala erkek egemen, dinci feodal kültürün hakimiyetinden kurtulabilmiş değil. Bu nedenle de kadınlarını özgürleştirmiyor. Kadınlara yönelik şu aşağılayıcı ifadelere ve sıfatlara bakar mısınız? Saçı uzun, aklı kısa. Eksik etek. Sakın bu sözü topluluk içinde söylemeyin. Çünkü buradaki etek sözcüğü sizin bildiğiniz kadın giysisi olan etek değil. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin. Bu son sözü bir yargıç söyleyivermişti bir defasında. Daha araştırılsa neler bulunur? Ben hemen aklıma gelenleri sıralayıverdim. Kadına ayrımcılık uygulayan erkek egemen feodal kültür, ne yazık ki bu tutumunu mukaddes dinimizin kurallarına ve geleneklerine de bağlar. Çünkü din adına kadını egemenliğinde tutmak ona çok daha kolay gelir. Oysa bütün tek tanrılı dinler gibi Müslümanlık da insanlığın feodal döneminden geldiği için zorunlu olarak hitap ettiği insanların toplumsal ilişkilerine uygun kurallar koymuştur. Kölelik ve cariyelikle ilgili hükümler de böyledir. İki kadının tanıklığının bir erkeğinkine eşit olması da, miras hukukunda kadınlara yapılan ayrımcılık da. Tabii örtünme anlamına gelen tesettür de türban ya da sıkma başta bu geleneğe bağlı olarak geliştirilen bir siyasal sonuçtur. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'deki örtünmeye ilişkin surelerin yorumlarının çelişkili olmasını, kadınlara din adına, aslında siyasal bir simge olarak ve erkek egemenliğini devam ettirmek için saçlarını kapattıran erkekler, acaba saçları açık gezen kadınlara hangi gözle bakmaktadır? Ya saçları örtülü olanlar, başı açık kadınları hangi gözle görmektedir? Dinsiz mi? Ahlaksız mı? Türbanın asla geleneksel başörtüsünün değil, din adına zorunlu olduğunu düşünenler, dünyadaki ve Türkiye'deki milyonlarca başı açık Müslüman kadının dinsiz olduğunu mu, günahkar olduğunu mu düşünmektedir? Bence türban ya da sıkma baş olayı İslam dinine, erkek egemenliği adına yapılan büyük bir haksızlıktır ve en çok da gerçek müminleri rahatsız etmektedir. Tabii işin bir de din dışı kadın erkek ilişkilerine ait mantıksız bir bölümü var. Saçları örtmek kadının erkeği tahrik etmesini engellemek için kullanılan bir yöntem olarak da savunulmaktadır. Söyler misiniz Allah aşkına, bu devirde hangi erkek bir kadının saçına bakarak tahrik olur? Neyse, amacım türbanlı sıkma başlı kadınlarımızı, kızlarımızı üzmek, rahatsız etmek değil. Çünkü başları kapalı olanlar da benim için, başları açık olanlar gibi analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, eşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız kadar mukaddestir. Ve kadın ayrımcılığına karşı erkeklere karşı korunmaları, desteklenmeleri gerekir. Üstelik bir toplum bilimi öğrencisi olarak ailesi, öğretmeni, kocası veya mahalle baskısı tarafından başı örtülmüş bir kızın veya kadının buna karşı çıkması halinde nasıl dışlanacağını, nelerle karşılaşacağını, ne gibi suçlamalara hedef olacağını çok iyi biliyorum. Tabii yukarıdaki baskılarla veya ekonomik çıkarlarla kendisi ya da eşi adına siyasal yatırım yapmak için yahut evlenmek amacıyla başını örtenlerin dışında bir yetişkin olarak kendi bilinçli iradesiyle başını örtenlerin de aynen ötekiler gibi başımın üstünde yeri var. İster baskılarla, isterse bir yetişkin olarak kendi özgür iradesiyle, hatta ister ekonomik veya siyasal çıkarlar için başını örtmüş olsun, sırf kadın oldukları için bence mukaddestirler. Bu erkek egemen feodal kültürde erkeklere karşı korunmalılar, eşit koşullarda ilişki kurmaları için desteklenmeliler ve yaşamın her alanında erkeklerle eşit ve adil koşullara kavuşmak için mutlaka pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidirler. Çünkü bu erkek egemen dinci feodal kültür onlara eşit ve adil muamele etmemektedir. Tabii erkek egemen kültür, din ve siyaset aynı noktada, kadının türbanı üzerinde buluşunca ortaya çok trajik çelişkiler çıkmaktadır. Bakın iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin başı kapalı köşe yazarlarından ve AKP'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Böhürler, sadece Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına gerginlik olmasın gerekçesiyle o da ilk başta biraz tereddütle yaklaşınca başına neler geliyor. Aşağıda yazının konuyla ilgili ilginç bölümlerini siz değerli okurlarımla paylaşıyorum. Niye bizim gibi düşünmüyorsun soruları sürüye boyun eğmek zorundasın yaklaşımı imani bir sorgulamaya bile dönüşebilir çoğu zaman. Yoksa sen de mi onlar gibi oldun, davayı satıyorsun? Hangi dava, ne davası, fanatik mahalleli olmak zorunda mıyım? Ne fırsatları değerlendirmek, ne de yıldızların yükselişini yakalamak, ne de siyasi aranada şahsi ikballer gibi bir derdim var demeye kalmadan, mahalleli kıyıcılığı, kimlerle yan yana duruyorum, burada ne işim var sorusunu sordurur insana. Size oy vermek için 2000 euro harcadık diyen Almancılar, size bunun için mi oy verdim hem de sizin iki yüzlü olduğunuzu düşünürken diyen MHP'liler, Müslümanların başa geçmesini istemiyor musun? Bizi içimizden mi vuruyorsun? Başörtüsünü çıkarın, niçin kullanıyorsun? Ve en acımasızı da, sen Gül'ün niye Cumhurbaşkanı olmasını istemiyorsun sürtük diyen dinciler. Dinciler diyorum. Çünkü Müslüman ahlakını benimsemeden dindarlık iddiasında olanlarla da bir kadına sadece siyasi alanda farklı fikirlerin tartışılabilir olmasını seslendirdi diye hakaret edebilenlerle de bir kardeşlik hukukumuzun olmadığını düşünüyorum. Tüm bunlar koroya dahil olmadım ve Cumhurbaşkanlığı tartışmalarını gerilim konusu yapmadan çözme alternatifleri bulunabilir mi dediğim için. Dediğim de tam budur. Yoksa Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanlığına karşı çıkmak değil, velev ki çıkmış olsaydım kim bilir başıma neler gelirdi, kim bilir mürtedlikle bile suçlanabilirdim. Üstelik bu konuda katıldığım siyasi toplantılarda da kesinlikle Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı olması gerektiği konusunda görüş bildiren birisi olarak haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Haksız tepkiler insana mahalle ahlakını sorgulatıyor ne yazık ki. Anadolu muhafazakarlığı da elit Türklerin buyurgan öğretileri de kadınlara dar ediyor dünyayı. Yetti gari dedirttiği gibi sorguladığımız alanları da arttırıyor. Vurun abalıya modelinde başörtülüler akıl dışı hukuki yasakların yanında bir de sürekli olarak iki mahallenin görünmeyen yasakları ve engelleriyle karşılaşıyorlar. Herkesin gücü kadınlara yetiyor. Artık direniş satı görünmeyen engeller ve yasaklar ile özel alanı da kamusal alanı da kapsıyor. Yoksa modern dünyada makam, mevki, para, hırs derken erkeklerin dünyasına kendine yer bulamayan yiğitlik vasıfları kadınlarda mı tecelli ediyor? Böhürlerin en çok üzüldüğü konunun kendisine sürtük denilmesi olduğu anlaşılıyor. Yazı kadınlar için türbana özgürlük isteyen dinci kesimin, dinci kelimesini Böhürler de kullanıyor, nedenle acımasız ve katı bir kültüre sahip olduğunu göstermesi bakımından çok öğretici. Ama asıl özelliği mahalle ahlakına ve özellikle de baskıcı erkek egemen kültüre dikkat çekmesi. Böhürler Türkiye'deki erkek egemen maço feodal kültürün baskıcı nitelikleri konusunda doğru gözlemler yapmış. Mahalle kültürü dediği grup baskısını kadının bu baskı altında nasıl ezildiğini de çok güzel anlatıyor. Benim dikkatimi çeken sizin de dikkat etmeniz gerektiğine inandığım husus şu. Tepki gösterenlerden biri Böhürler'e başörtüsünü çıkarın niçin kullanıyorsun demiş. İşte din adına erkek egemen kültür tarafından kadınlara dayatılan sıkma başın veya türbanın tamamen siyasal bir simge olarak kullanıldığının bundan güzel kanıtı olabilir mi? Madem ki Abdullah Gül'ü desteklemiyorsun o zaman aç başını saldırısı ister bir kadın isterse bir erkek tarafından yapılmış olsun kadınları aşağılayan bir erkek bencilliğini yansıtmıyor mu? Demokrasimizle yüzleşirken kadına yönelik ayrımcılığa karşı çıkmazsak hiçbir yere varamayız. Türbanı ya da sıkma başı kimlerin savunduğuna, bunların neler dediklerine ve neler yaptıklarına bakarsak buradaki erkek egemenliğini daha iyi anlarız. Türbanı savunanlar genellikle siyasal İslamcılardır. Siyasal İslamcıların hangi kültürü yansıttıklarını, erkek egemenliğini ve kadınlara dönük baskıcılığı hangi boyutlara taşıdıklarının yüzlerce binlerce örneği var. Yukarıda alıntıladığım Böhürler'in yazısı sadece birkaç örnek veriyor. Ben bu sayısız örnekten kamuoyuna yansımış tek bir uygulamayı anımsatarak kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören bu kültürün ona nasıl baktığını belirteyim. İstanbul'un ilçelerindeki bir belediye yeni evlenen çiftlere İslam İlmihali adı altında bir broşür armağan ediyordu. Bu broşürde kadınların 9 yaşında evlenebilecekleri, erkeklerin kadınları dövebileceği gibi telkinler yer alıyordu. Düşünün, ücra bir köy ya da kasaba değil, İstanbul gibi bir büyük kentin bir belediyesi bunu yapıyor. Hem de seçilmiş devlet görevlisi bir belediye başkanı eliyle. Başka örneğe gerek var mı bilmiyorum. Kadına ayrımcı yaklaşan erkek egemen feodal kültür tabii Türkiye'nin nispeten daha az gelişmiş yörelerinde daha acımasız, daha trajik sonuçlar doğuruyor. Kamuoyunda yanlış olarak önce namlı sonra da yine yanlış olarak töre cinayetleri diye adlandırılan cinayetler kadın ayrımcılığının doruk noktası, en trajik biçimde dışa vurumudur. Ailesinin rızasını almadan kendi isteğiyle bir erkeğe varan kızlar, kan davası veya başka nedenlerle kaçırılan kızlar ve kadınlar ya da en korkuncu aile içinde büyükler tarafından ırzına geçilen ve hamile kalanlar aile kararıyla infaz edilmekte. Üstelik infaz görevi yaş indiriminden yararlansın diye genellikle küçük erkek kardeşlere verilmekte. Çok sık olmamakla birlikte kimi zaman aile içinde tecavüze uğrayıp hamile kalanların infaz kararını veren aile meclisine de bizzat bu ahlaksızlığı yapan büyük başkanlık etmekte. Böyle örneklerin bırakınız kadına yapılan ayrımcılığı insanlık suçu olduğunu düşünüyorum. Burada değinmek istediğim son bir nokta, erkek egemen feodal kültürün kuşaktan kuşağa taşınmasında ne yazık ki bizzat kadınların da aracılık etmesidir. Kocamdır, döver de söver de. Aman baban duymasın öldürür. Erkektir, yapar. Bütün bu söylemler erkek egemen kültür tarafından ezilen, ayrımcılığa uğrayan kadınların bu kültüre boyun eğdiklerinin, dahası bu kültürü çocuklarına taşıdıklarının simgeleridir. Tabii kadınların bu kültürü benimsemelerinin en büyük etkenlerinden biri, dinimizin erkeğe kadını dövme hakkı vermesine kadar onu ikinci sınıf vatandaş olarak görmesi. Ama bu Müslümanlığın değil, kadını denetim altında tutmak isteyen erkeklerin, Müslümanlığı dincilik ve erkek egemenliği için istismar edenlerin suçu. Kadın konusunun birey ve eğitim açısından irdelenmesini merak edenler Kızlarıma Mektuplar adlı kitabıma bakabilirler. Galiba bir demokrasiyi kurmanın, işletmenin ve yaşatmanın en büyük engeli erkek egemen dinci feodal kültür. Bu kültür aşılmadıkça bir toplumda demokrasiden söz etmek anlamsız oluyor.